Denemeler.
Ayrım 3.
O kadar candan bana, benim düşüncemi, benim hayat deneyimimi söylüyordu. Emerson. Montaigne, amma da düşünce çalmış benden. Beranger. Montaigne ölüyor. Kitabını tabutunun üstüne koyuyorlar. Cenazesinde yakını olarak din bilgini Sharon ve manevi kızı Mademoiselle de Gournay var. Resmen septik olarak Bayle ve Naude onlara katılıyor. Sonra Montaigne'e az çok bağlananlar, bir an için ondan zevk almış olanlar, bir an için yalnızlık sıkıntısından kurtardığı, kuşku duydurmak sayesinde düşündürdüğü kimseler, akraba ve komşu olarak Madame de Sevigne, La Fontaine onun yaptığını yapmaya özenip onu taklit etmeyi onur bilenler, La Bruyere, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, orada tek başına Voltaire, daha az önemli kimseler, karma karışık, Saint Evremonde, Shaw, Garat, daha arkada çağdaşlarımız ve belki hepimiz. Ne büyük bir cenaze alayı. Bir insanın beni için bundan daha fazla umulabilir mi? Peki ama ne yapıyorlar bu cenaze alayında? Tören gereğince hüngür hüngür ağlayan Mademoiselle de Gournay'den başka herkes konuşuyor. Ölenden, onun sevimli taraflarından, hayata bu kadar karışan felsefesinden söz ediyorlar. Herkes kendi kendinden söz ediyor. Onunla herkesin ortak olduğu taraflar ortaya konuyor. Kimse ona olan borcunu unutmuyor. Her düşünce onun bir yankısı gibi. Korkarım bu alayda dua eden tek adam Pascal'dır. Sainte Beauve. Montaigne'i sevmek, kendini sevmek, kendini her şeye tercih etmektir. Montaigne'i sevmek yalnız gerçeği değil, doğruluğu ve ödev duygusunu da yalnız kendinden yana çekmektir. Montaigne'i sevmek hayatımızda hazlara, zavallı yaratılmışımızın kaldıramayacağı kadar yer vermektir. Brunetière. Montaigne, Fransız Rönesansı'nı bitirip klasik çağa haber veriyor. Lanson. Pilatus'un devirler boyunca yankısı çınlayan korkunç sorusu karşısında Montaigne, daha insanca, daha din dışı, başka bir anlamda İsa'nın tanrıca cevabını vermiş oluyor. Gerçek nedir? Gerçek benim. Yani Montaigne gerçek olarak sahiden tanıyabileceği tek şeyin kendisi olduğuna inanıyor. Onu kendinden söz etmeye götüren budur. Çünkü kendini bilmeyi ayrıca her şeyden daha önemli sayıyor. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi kaldırmalı diyor. Maskesini atmak için kendini anlatıyor. Maske insanın kendinden çok ülkesine ve devrine ait olduğu için de insanlar maske yüzünden birbirinden ayrılıyor. Böylece maskesini gerçekten atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. André Gide. Okuyucuya. Okuyucu, bu kitapta yalan dolan yok. Sana baştan söyleyeyim ki ben burada yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek yahut kendime ün sağlamak hiç aklımdan geçmedi. Böyle bir amaç peşinde koşmaya gücüm yetmez. Bu kitabı yakınlarım için bir kolaylık olsun diye yazdım. İstedim ki beni kaybedecekleri zaman, ki pek yakındır, hakkımda bildikleri daha ayrıntılı ve daha canlı olsun. Kendimi herkese beğendirmek niyetinde olsaydım, özenir, bezenir, en gösterişli halimle ortaya çıkardım. Kitabımda sade, doğal ve her günkü halimle özentisiz, bezentisiz görünmek isterim. Çünkü ben kendimi olduğum gibi anlatıyorum. Burada kusurlarım, nasıl bir adam olduğum, edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde açık olarak görülecektir. Hala ilk doğa kanunlarının rahat serbestliği içinde yaşadıkları söylenen insanlar arasında olsaydım, emin ol ki kendimi taslamam ve çırılçıplak da gösterirdim. Kısacası, okuyucu, kitabımın özü benim. Boş zamanlarını bu kadar sudan ve anlamsız bir konuya harcaman akıl kârı olamaz. Haydi uğurlar olsun. Montaigne, 1 Mart 1580. Kendisi. Boyum ortanın biraz altında. Bedenim sağlam yapılı ve toplucadır. Yüzüm şişman değil, dolgundur. Tabiatım neşe ile hüzün arasında oldukça ateşli ve sıcakkanlıdır. Sağlığım ta genç yaşımdan beri düzgündür. Hastalığa tutulduğum azdır. İşte ben böyleydim. Kendimi 40 yaşımı aşıp ihtiyarlığın yolunu tuttuğum şu andaki halimle anlatmıyorum. Minutatim vires et robur adultum. Frangit et in partem pojerem ligutur olotes. Lucretius. Yıllar için aşındırır olgunluk çağına varmış güçleri. Bundan sonraki halim ancak yarım bir varlık olacak. Ben artık o kadar ben olmayacağım. Gün geçtikçe kendimden ayrılıyor, uzaklaşıyorum. Bir şey koparır bizden yıllar akıp giderken. Kitap 2 bölüm 17. Denemelerin konusu. Başkaları insanoğlunu yetiştire dursun, ben onu anlatıyorum ve kendimde pek kötü yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Bu örneği yeniden biçim vermek elimde olsaydı onu elbet olduğundan çok başka türlü yapardım. Bir kez yapılmış artık. Şunu söyleyeyim ki kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmakla beraber hiç gerçeğe aykırı değildir. Dünya durmayan bir salıncaktır. Orada her şey toprak, Kafkas'ın kayalıkları, Mısır'ın piramitleri hem çevresiyle birlikte hem de kendi kendine sallanır. Durmanın kendisi bile daha ağır bir sallantından başka bir şey değildir. Konumu, kendimi hep aynı halde bulundurmak elimde değil. Doğal bir sarhoşlukla salına serpile yürüyüp gidiyor. Onu belli bir noktada canımın istediği gibi bir andaki haliyle alıyorum. Duruşu değil, geçişi anlatıyorum. Fakat yaştan yaşa yahut halkın dediği gibi 7 yıldan 7 yıla geçişi değil, günden güne, dakikadan dakikaya geçişi. Hikayemi saati saatine yazmam gerekiyor. Az sonra değişebilirim. Yalnız halim değil, amacım da değişebilir. Benim yaptığım değişen ve birbirine benzemeyen olayları, kararsız ve bazen çelişmeli düşünceleri yazıya dökmektir. Acaba benliğim mi değişiyor? Yoksa aynı konulara, ayrı koşullara ve ayrı bakımlara göre mi ele alıyorum? Her ne hal ise kendi kendimden ayrıldığım oluyor. Fakat Demades'in dediği gibi doğrudan hiç ayrılmıyorum. Ruhum bir yerde durabilseydi kendimi denemekle kalmaz bir karara varırdım. Ruhum sürekli bir arayış ve oluş içinde. Anlattığım hayat basit ve gösterişsiz. Zararı yok. Bütün ahlak felsefesi sıradan ve kendi halinde bir hayata da girebilir. Daha zengin, gösterişli bir hayata da. Her insanda insanlığın bütün halleri vardır. Kitap 3, bölüm 2. Olgun bir okuyucu, çok kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur. Okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır. Kitap 1, bölüm 24. Başkalarının bilgisiyle bilgili olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Kitap 1, bölüm 24. Kendimizi tanımak. Plinius'un dediği gibi herkes kendisi için bir derstir. El verir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Başkasına değil kendime ders veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana yararı olan bu işin belki başkasına da yararı olabilir. Zaten benim bir şeye dokunduğum yok. Yalnız kendimle uğraşıyorum. Delilik ediyorsam bundan zarar görecek başkası değil, benim. Çünkü bu öyle bir delilik ki bende başlayıp bende bitiyor. Hiçbir kötülüğe yol açmıyor. Eskilerden yalnız iki üçünün bu işi denediğini söylerler. Ama onların yalnız adlarını bildiğimiz için benim yaptığımın tıpkısını yapıp yapmadıklarını söyleyemeyiz. Ruhumuzun ele avuca sığmayan akışını gözlemek, onun karanlık derinliklerine kadar inmek, türlü hallerindeki bunca incelikleri ayırt edip yazmak sanıldığından çok daha zahmetli bir iştir. Sonra bir taraftan bu işin o kadar başka, o kadar garip bir zevki de var ki insanı dünya işlerinden hem de en değerli dünya işlerinden çekip alıyor. Birkaç yıldır düşüncelerimin kendimden başka amacı yok. Yalnız kendimi sorguya çekiyor ve inceliyorum. Başka bir şeyi incelediğim de oluyor ama. Onu da hemen kendime çekiyor, daha doğrusu kendime mal ediyorum. Daha az yararı olan öteki bilimlerde olduğu gibi, bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına bildiriyorsam, bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim ki, öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum. Çünkü durmadan anlatıyorum. Kendinden söz etmeyi kötü görmek, yasak etmek adet olmuştur. Çünkü kendinden söz etmek her zaman kendini övmek gibi görünür. Kendini övmek ise herkesin zıddına gider. Ama kendinden söz etmeyi yasak etmek, çocuğun burnunu silecek yerde burnunu koparmak olur. Kusur korkusuyla suç işliyoruz. Horatius. Bu tedbirde ben kârdan çok zarar görüyorum. Hatta kendinden söz etmek mutlaka övünmek olsa bile ben asıl amacıma bağlı kalmak için kendimdeki bu hastalığı ortaya koyacak bir işten kaçınmamalıyım. İşlediğim hem de edindiğim bu kusuru gizlememeliyim. Ama bana sorarsanız birçokları içip sarhoş oluyor diye şarabı yasak etmek yanlıştır. Fazla kaçırılan şeyler hep iyi şeylerdir. Kendinden söz etmenin kötü sayılması bence yalnız halkın düşeceği kaba hatalardan ötürüdür. Bu türlü kurallar budalalara vurulan dizginlerdir. Ne azizler ki kendilerinden pekala söz ederler. Ne filozoflar, ne bilginler bu kuralları dinler. Onlara hiç benzememekle birlikte ben de bu kuralları dinlemiyorum. Onların ereği kendilerini anlatmak değildir. Ama sırası gelince de kendilerini ulu orta göstermekten çekinmezler. Sokrates kendinden söz ettiği kadar neden söz eder? Hep müritlerini de kendilerinden söz etmeye, kitaplardan öğrendiklerini değil içlerinde olup bitenleri anlatmaya dürtüklemez mi? Tanrı'ya ve rahibe kendimizden söz etmiyor muyuz? Protestan komşularımız bunu halkın gözü önünde yapıyorlar. Diyeceksiniz ki, onlara yalnız kötü taraflarımızı anlatırız. Ama bu, her şeyi söylüyoruz demektir. Çünkü iyi tarafımızda bütün günahlardan arınmış değildir. Benim mesleğim, sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı duyduğum, gördüğüm ve yaşadığım gibi anlatmamı yasak edenler, mimara da desinler ki, sen binalardan kendine göre değil, başkasına göre, kendi bilginle değil, başkasının bilgisiyle söz edeceksin. Kimse sormadan kendi değerlerini ortaya koymak bir övülme ise, niçin Cicero, Hortensius Cicero'nun söz güzelliğini öne sürüyor? Bana diyebilirler ki, kendini kuru sözle değil, işle ve eserle anlat. Ben her şeyden önce düşüncelerimi anlatıyorum. Bunlarsa, ün ve eser haline gelemeyecek kadar belirsiz şeyler. Onları söz haline getirmekte bile güçlük çekiyorum. Birçok olgun ve değerli insanlar herhangi bir iş görmekten kaçınmışlardır. Yaptığımız işler kendimizden çok rastlantıların eseridir. Bu işler kendi özlerini belli ederler. Beni ise ancak şöyle böyle belli belirsiz parça parça gösterebilirler. Ben kendimi olduğum gibi gösteriyorum. Öyle bir beden yapısı koyuyorum ki ortaya bir bakışta damarları, kasları, her şeyi yerli yerinde görüyorsunuz. Öksürük, sararma yahut yürek çarpması yalnız bedenin bir kısmını. Onu da şöyle böyle gösterebilir. Ben yaptıklarımı değil, kendimi, öz benliğimi anlatıyorum. Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı. İyi tarafını da, kötü tarafını da aynı titizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi iyi ve olgun görseydim, bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendimi olduğundan az göstermek, alçak gönüllülük değil, budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Aristoteles'e göre, hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez. Doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de çoğu kez gururdan değil, budalalıktandır. Bence bu kendini beğenme illetinin esası, kendinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine hayasızca aşık olmaktır. Bunun en iyi çaresi kendinden söz etmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerinde düşünmekten büsbütün alıkoyanların dediklerinin tam tersini yapmaktır. Gurur insanın düşüncesidir. Söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır.
Ayrım sonu.